Ayrım 3.
Aklımda o an iki şey vardı. Toprağın altında Venedik altını maltını yok hiç. Para veremezsem bu alçak budala bizi mahvedecek. Bir an o alçak budalaya çıraklığımızda bazen yaptığım gibi sarılıp öpmek geldi içinden. Ama yıllar bizi birbirimizden o kadar uzaklaştırmıştı ki. Aklım toprağın nasıl kazılacağına takılmıştı. Tırnaklarımızda mı? Bütün bunları düşünmem, buna düşünmek denebilirse bir göz kırpması kadar sürdü sürmedi. Kuyunun yanı başında duran kayayı telaşla iki elimle kavradım. O daha 7. 8. adımındayken yetişip başının arka kısmına bütün gücümle indirdim. Taş kafasına öyle hızla ve sert bir şekilde indi ki bir an sanki kendi kafama inmiş gibi irkildim, acıdım hatta. Ama yaptığım şeye dertleneceğimi, başladığım işi bir an önce bitirmek istiyordum. Çünkü yerde öyle bir şekilde debelenmeye başlamıştı ki insan ister istemez daha da telaşlanıyordu. Onu kuyudan aşağıya attıktan çok sonradır ki yaptığım işte bir nakkaşın inceliğine hiç mi hiç yakışmayacak kaba bir yan olduğunu düşünebildim. 5. Ben eniştenizim. Ben karının enişte efendisiyim ama başkaları da enişte der bana. Bir zamanlar annesi bana karının öyle seslenmesini isterdi. Sonra bunu yalnız kara değil herkes kullanır oldu. Kara evimize gidip gelmeye bundan 30 yıl önce Aksaray'ın arkalarında kestane ve ıhlamur ağaçlarının gölgelediği o karanlık ve nemli sokağa yerleşmemizden sonra başladı. O bundan önceki evimizdi. Yazları ben Mahmut Paşa ile sefere çıkarsam, sonbaharda İstanbul'a döndüğümde karayı annesiyle bizim eve sığınmış bulurdum. Rahmetli annesi benim rahmetli hanımın ablasıydı. Bazen de kış akşamları eve döndüğümde anasıyla benimkini birbirlerine sarılmış gözleri yaşlı dertleşirlerken görürdüm. Hiçbirinde tutunamadığı küçük ve ücra medreselerde müderrislik eden babası huysuzdu, öfkeliydi ve iyice de içerdi. Kara o zamanlar 6 yaşındaydı. Annesi ağlıyor diye ağlar, annesi sustu diye susar, bana eniştesine korkuyla bakardı. Şimdi onu karşımda kararlı, kemale ermiş ve saygılı bir yeğen olarak görmekten memnunum. Bana gösterdiği saygı, elimi öptüğündeki dikkat, hediye getirdiği Moğol hokkasını verirken, yalnızca kırmızı mürekkep için deyişi, karşımda dizlerini dikkatlice birleştirmiş olarak derli toplu oturuşu, bütün bunlar yalnız onun olmak istediği aklı başında, yetişkin adam olduğunu değil, benim de olmak istediğim ihtiyar adam olduğumu bana bir kere daha hatırlatıyor. Bir iki kere gördüğüm babasına benziyor. Uzun boylu, ince, biraz asabice el kol hareketleri var ama bu ona yakışıyor. Ellerini dizlerine koyuşu, ben önemli bir şey söylerken anlıyorum, hürmetle dinliyorum diyen bakışlarla gözlerimin içine içine istekle bakışı ve sözlerimin vezdine uygun gizli bir makamla başını sallayışı çok yerinde. Bu yaşıma geldim, gerçek saygının yürekten değil, küçük kurallardan ve boyun eğmekten kaynaklandığını bilirim. Anasının bizim evimizde oğluna bir gelecek gördüğü için her bahaneyle onu buraya sık sık getirdiği yıllarda kitaplardan hoşlandığını keşfetmem bizi birbirimize bağladı ve ev halkının yakıştırdığı sözle bana çıraklık etti. Ona Şiraz'ın nakkaşlarının ufuk çizgisini resmin ta yukarısına çekmekle Şiraz'da yeni bir usulü ortaya çıkarttıklarını anlatırdım. Leyla'sının aşkından deliren Mecnun'u herkes çöllerde perişan resmederken, büyük usta Behzat'ın nasıl onu yemek pişiren, üfleyerek odunları tutuşturmaya çalışan, çadırlar arasında yürüyen kadınların kalabalığı içinde ama daha da yalnız gösterebildiğini anlatırdım. Hüsrev'in gece yarısı çölde yakanan Şirin'i çırılçıplak seyrettiği anı resimleyen nakkaşların çoğunun, Nizami'nin şiirini okumayıp aşıkların atlarını ve elbiselerini akıllarına esen renklerle boyamalarının ne kadar gülünç olduğunu söyler, resimlediği metni şöyle dikkatle ve akıllıca okuyamayacak kadar ilgisizse, o nakkaşın eline kalemi fırçayı almasının paradan başka hiçbir nedeni olmayacağını anlatırdım. Şimdi karının başka bir temel bilgiyi de edinmiş olduğunu sevinçle görüyorum. Nakış ve sanatta hayal kırıklığına uğramak istemiyorsan eğer, sakın onu mesleğin olarak görme. Ne kadar hünerin ve yeteneğin olursa olsun parayı ve iktidarı başka yerlerde ara ki, hüner ve emeğinin karşılığını alamayınca sanata küsmeyesin. İstanbul'daki ve Taşra'daki paşalara ve zenginlere kitaplar yaptırdığı için tek tek tanıdığı Tebriz'in üstad nakkaş ve hattatlarının yoksulluk ve umutsuzluk içinde olduğunu anlattı. Yalnız Tebriz'de değil, Meşhed'de, Halep'te parasızlık ve ilgisizlikten pek çok nakkaş kitap nakşetmeyi bırakmış ve tek yapraklık resimler yapmaya, Frank seyyahlarını eğlendirecek acayiplikleri resmetmeye ve açık saçık resimler çizmeye başlamışlar. Şah Abbas'ın Tebris'te barış anlaşması sırasında padişahımıza hediye verdiği kitabın şimdiden parçalanıp sayfalarının başka bir kitap için kullanılmaya başladığını işitmiş. Hint padişahı Ekber yeni bir büyük kitap için öyle paralar saçmaya başlamış ki Tebriz ve Kazvin'in en parlak nakkaşları ellerindeki işi bırakıp onun sarayına koşmuşlar. Bütün bunları bana anlatırken arada tatlılıkla başka hikayeler sıkıştırıyor. Mesela düzmece bir Mehdi'nin eğlenceli hikayesini ya da Safevilerin barış olsun diye Özbeklere rehin verdiği aptal şehzadenin 3 gün içinde ateşlenerek ölüvermesi üzerine o tarafta çıkan telaşı tarif ediyor ve bana gülümsüyor. Ama gözlerine düşen bir gölgeden anlıyorum ki ikimizi de korkutan o bahsedilmesi zor mesele hala bitmemiş. Evimize girip çıkan, bizim hakkımızda anlatılanları işiten, uzaktan da olsa onun varlığından haberdar olan her genç erkek gibi karada tabii ki tek ve güzel kızım Şeküre'ye aşık olmuştu. Güzeller güzeli kızıma o zamanlar çoğu onu hiç görmeden herkes aşık olduğu için bu benim gözümde üzerinde durulacak tehlikeli bir şey değildi belki. Ama karanınki eve girip çıkan, evde kabul ve sevgi gören ve Şeküre'yi görme fırsatı bulan bir gencin kara sevdasıydı. Umduğum gibi sevdasını içine gömmeyi başaramadı ve içindeki şiddetli yangını doğrudan kızıma açmak gibi yanlış bir iş yaptı. Bunun üzerine evimizden ayağını kesmek zorunda kaldı. İstanbul'u terk etmesinden 3 yıl sonra kızımın en güzel yaşında bir sipahi ile evlendiğini, bu aklı bir karış havada savaşçının kızıma 2 oğlan çocuk doğurtturduktan sonra sefere çıkıp bir daha dönmediğini ve 4 yıldır ondan kimsenin haber dahi almadığını şimdi karanın da bildiğini sanıyorum. Böyle dedikodu ve havadisler İstanbul'da çabuk yayıldığı için değil, aramızdaki sessizlik anlarında gözümün içine bakışından her şeyi çoktan öğrendiğini seziyorum. Hatta şu anda rahlenin üzerinde açık duran Kitab-ı Ruh'a göz atarken evin içinde gezen çocukların seslerine kulak kesildiğini, çünkü 2 yıldır kızımın 2 oğluyla birlikte baba evine geri dönmüş olduğunu bildiğini de anlıyorum. Karanın yokluğunda yaptırdığım bu yeni evden önce hiç söz etmedik. Büyük bir ihtimalle servet ve itibar sahibi olmayı aklına koymuş istekli bir gencin hissedebileceği gibi Kara, bu konulardan söz açmayı çok ayıp bir şey olarak görüyor. Ama yine de daha eve girer girmez merdivenlerde ikinci katın her zaman daha kuru olduğunu, kemiklerimdeki ağrılara ikinci kata taşınmanın iyi geldiğini söyledim. İkinci kat derken tuhaf bir utanç duyuyordum ama şunu bilmenizi de isterim. Benden çok az serveti olanlar, küçük bir tımarı olan basit sipahiler bile yakında 2 katlı ev yaptırabiliyor olacaklar. Biz kışların nakış odası olarak kullandığım odadaydık. Bitişikteki odadaki Şeküre'nin varlığını karanın hissettiğini sezdim. Onu İstanbul'a çağırmak için Tebriz'e yolladığım mektupta anlattığım asıl konuya girdim hemen. Tıpkı senin Tebriz'deki hattatlar ve nakkaşlarla yaptığın gibi ben de bir kitap hazırlattırıyordum dedim. Benim siparişim alemin temeli padişahımız hazretleridir. Kitap gizli olduğundan padişahımız benim için hazinedar başından gizli bir para çıkarttırdı. Padişahımız nakkaşhanesinin en usta nakkaşlarıyla tek tek anlaştım. Onların kimine bir köpeği, kimine bir ağacı, kimine kenar süsleriyle ufuktaki bulutları, kimine atları resimlettiriyordum. Resmettirdiğim şeyler tıpkı Venedikli üstadların resimlerindeki gibi padişahımızın bütün alemi temsil etsin istiyordum. Ama bunlar Venediklilerin yaptığı gibi malın mülkün değil. Tabii ki iç zenginliğinin ve padişahımızın aleminin sevinçlerinin ve korkularının resimleri olacaktı. Parayı resmettirdiysem küçümsemek içindir. Şeytanı ve ölümü korkuyoruz diye koydum. Bilmiyorum dedikodular ne diyor. Ağaçlarının ölümsüzlüğü, atlarının yorgunluğu, köpeklerinin arsızlığı padişahımız hazretlerini ve alemini temsil etsin istedim. Leylek, zeytin, zarif ve kelebek takma adında kaşlarım da keyiflerince konuş etsin istedim. En soğuk, en uğursuz kış geceleri bile padişahımın nakkaşlarından biri kitap için resmettiği şeyi göstermeye gizlice bana gelirdi. Nasıl resimler yapıyorduk ve neden öyle yapıyorduk? Onu şimdi tam söyleyemem. Senden sakladığım, söyleyemeyeceğim için değil. Resimlerin neyi anlattığını sanki tam ben de bilmediğim için. Ama onların nasıl resimler olması gerektiğini biliyorum. Karının benim mektubumdan 4 ay sonra İstanbul'a döndüğünü eski evimizin sokağındaki berberden işitmiş. Onu eve ben çağırmıştım. Hikayemde bizi birbirimize bağlayacak bir dert ve bir mutluluk vaadi olduğunu biliyordum. Her resim bir hikaye anlatır dedim. Okuduğumuz kitabı güzelleştirmek için nakkaş hikayenin en güzel meclisini resmeder. Aşıkların birbirini ilk defa görüşü, Kahraman Rüstem'in şeytani canavarın kafasını kesişi, öldürdüğü yabancının kendi oğlu olduğunu anlayan Rüstem'in kederi, aşkından aklını kaçıran Mecnun'un ıssız ve vahşi tabiatın içinde aslanlar, kaplanlar, geyikler, çakallar arasında İskender savaştan önce kuşlardan geleceği okumak için gittiği ormanda kendi çoluğunun koca bir kartal tarafından paralandığını görünce dertleniyor. Bu hikayeleri okurken yorulan gözümüz resme bakarak dinlenir. Eğer hikayede aklımızın ve hayal gücümüzün canlandırmakta zorlandığı bir şey varsa resim hemen imdada yetişir. Resim hikayenin renklerle çiçeklenişidir. Kimse hikayesi olmayan bir resim düşünemez. Düşünemez sanırdım diye ekledim sanki bir pişmanlıkla. Ama bu yapılabiliyormuş. 2 yıl önce padişahımızın elçisi olarak bir kere daha Venedik'e gitmiştim. Hem İtalyan üstadlarının yaptığı yüz resimlerine bakıyordum. Resmedilenin hangi hikayenin hangi meclisi olduğunu bilmeden ama anlamaya ve hikayeyi çıkarmaya çalışarak. Günün birinde bir saray duvarında bir resimle karşılaşınca tutulup kaldım. Resim her şeyden çok birinin benim gibi birinin resmiydi. Bir kafir elbette bizim gibi biri değil. Ama ona baktıkça ona benzediğimi hissediyordum. Üstelik bana hiç mi hiç de benzemiyordu. Kemiksiz, yuvarlak bir yüz, elmacık kemikleri hiç yok. Buna karşılık benim maşallahlık çeneden onda hiç iz yok. Bana hiç benzemiyor. Ama nedense baktıkça sanki benim resmimmiş gibi yüreğimi oynatıyor. Bana sarayını gezdiren Venedikli beyden duvardaki resmin bir dostunun kendi gibi bir soylu beyin resmi olduğunu öğrendim. Hayatında kendi için önemli ne varsa hepsini kendi resmine koydurtmuştu. Arkadaki açık pencereden gözüken manzaradaki çiftlik, köy ve renkleri birbirine karışarak hakiki gibi gözüken orman. Önündeki masada saat, kitaplar, zaman, kötülük, hayat, kalem, harita, pusula, kutular, içlerinde altın paralar, başka şeyler, ıvır zıvır, kim bilir pek çok resimde olduğu gibi anlamadığım ve sezdiğim şeyler. Cinin, şeytanın gölgesi ve sonra babasının yanında güzeller güzeli rüya gibi kızı. Hangi hikayeyi süslemek ve tamamlamak için bu resim yapılmıştı? Resme bakarken anlıyordum ki bu resmin hikayesi kendisiydi. Bir hikayenin uzantısı değil de resim kendisi için bir şeydi. Karşısında öyle şaşakaldığım resim hiç aklımdan çıkmadı. Saraydan çıktım, misafir kaldığım eve döndüm ve bütün gece o resmi düşündüm. Ben de öyle resmedilebilmek isterdim. Hayır, benim haddim değil. Padişahımız öyle resmedilmeli. Padişahımızı sahip olduğu şeylerle, alemi gösteren ve kuşatan her şeyle birlikte resmetmeli. Bu fikirle bir kitap resmedilebilir diye düşündüm. Venedikli beyin resmini öyle bir şekilde yapmıştı ki İtalyan üstadı, o resmin o beyin resmi olduğunu hemen anlıyordum. O adamı hiç görmemişsen ve kalabalık içinde o adamı bul deseler, binlerce adam içinden o resim sayesinde onu bulup çıkarabilirdin. İtalyan üstadları herhangi bir adamı bir diğerinden kıyafetleri ve nişanlarıyla değil, yüzünün şekliyle ayırabilecekleri gibi resmetmenin usullerini ve hünerini bulmuşlar. Porte dedikleri şey bu. Yüzün bir kere olsun böyle resmedilmişse artık hiç kimse unutturamaz seni. Sen çok uzaklardayken bile resmine bir bakan seni yakınındaymış gibi içinde hisseder. Yaşarken seni hiç görmemiş olanlar bile senin ölümünden yıllar sonra sanki sen karşılarındaymışsın gibi seninle göz göze gelebilirler. Uzun bir süre sustuk. Sofadan sokağa bakan ve aşağı kısmındaki kepenklerini hiç açmadığımız küçük pencerenin bal mumlu kumaşla yeni kapladığım üst kısmından içeriye dışarının soğuğu renginde ürpertici bir ışık geliyordu. Bir nakkaşım vardı dedim. Padişahımın bu gizli kitabı için öteki nakkaşlar gibi gizlice bana gelir, sabahlara kadar çalışırdık. En iyi tezhibi o yapardı. Zavallı Zarif Efendi bir gece buradan çıktı ama evine hiç dönmemiş. Öldürmüşlerdir usta müzehhibimi diye korkuyorum. 6. Ben Orhan. Öldürmüşler midir? Dedi Kara. Uzun boylu, ince ve biraz daha korkutucuydu bu Kara. Onlara doğru gidiyordum ki, öldürmüşlerdir dedi dedem ve beni gördü. Ne yapıyorsun sen burada? Ama öyle bir bakıyordu ki bana, hiç çekinmeden gidip kucağına çıkıp oturdum ama hemen beni indirdi. Kara'nın elini öp dedi. Elini öptüm, kokusuzdu. Çok sevimli dedi Kara, beni yanağımdan öptü. İleride aslan gibi olacak. Bu Orhan, 6 yaşında, bir de büyüğü var, Şevket 7 yaşında. İnatçıdır o çok. Aksaray'daki sokağa gittim dedi Kara. Soğuktu, her yer kar ve buz içindeydi ama sanki hiçbir şey değişmemişti. Her şey değişti, bozuldu her şey, dedi dedem. Hem de çok. Bana döndü. Ağabeyin nerede? Ustanın yanında. Sen niye buradasın? Ustam bana aferin, sen artık git, dedi. Yolu tek başına mı geldin, dedi dedem. Seni ağabeyin getirmeli. Sonra karaya dedi ki, haftada iki kere Kur'an mektebinden sonra gittikleri bir ciltçi dostum var. Çıraklık ediyor, ciltçilik öğreniyorlar. Deden gibi nakış yapmayı da seviyor musun, dedi kara. Sustum. Peki, dedi dedem. Hadi bakalım sen şimdi. Mangaldan yayılan sıcaklık o kadar tatlıydı ki yanlarından hiç ayrılmak istemedim. Boya ve zam kokusunu koklayarak bir an durdum. Kahve de kokuyordu. Başka türlü nakşetmek, başka türlü görmek midir, dedi dedem. Zavallı müzehibi bu yüzden öldürdüler. Üstelik o eski usul tesip yapardı. Öldürüldüğünü bile bilmiyorum. Yalnızca kayıp. Padişahımız için Üstad Başnakkaş Osman'ın emrinde bunlar bir surname resimliyorlar. Hepsi evlerinde çalışır. Üstad Osman nakkaşhanededir. Önce oraya gitmeni ve her şeyi kendi gözünle görmeni istiyorum. Ötekiler aralarında tartışıp birbirlerini öldürmüşlerdir diye de korkuyorum. Yıllar önce ustaları Başnakkaş Osman'ın verdiği takma adlarla kelebek, zeytin, leylek. Onları gider evlerinde görürsün. Merdivenlerden ineceğime gerisin geri döndüm. Hayriye'nin geceleri uyuduğu gömme dolaplı odadan bir tıkırtı geliyordu. Oraya girdim. İçeride Hayriye değil, annem vardı. Beni görünce utandı. Gövdesinin yarısı dolabın içindeydi. Neredeydin sen, dedi. Ama biliyordu nerede olduğumu. Dolabın içinde bir delik vardır. Oradan dedemin nakış odası, onun kapısı açıksa sofa, sonra sofanın öbür tarafında dedemin yattığı odanın içi gözükür. Tabii onun da kapısı açıksa. Dedemin yanındaydım, dedim. Anne, sen ne yapıyorsun burada? Sana misafir var, yanına girilmeyecek demedim mi? Bağırıyordu ama çok yüksek sesle değil. Çünkü misafir duymasın istiyordu. Ne yapıyorlardı, diye sordu sonra tatlı sesiyle. Oturmuşlardı, boyalarla değil ama dedem anlatıyordu, öbürü dinliyordu. Nasıl oturmuştu? Birden hop yere oturdum, misafiri taklit ettim. Ben şimdi çok ciddi bir adamım, bak anne. Ben şimdi kaşlarımı çatmış dedemi dinliyorum. Ve mevlid dinler gibi kafamı makamla ciddi ciddi o misafir gibi sallıyorum. Git aşağı, dedi annem. Hayriye'yi çağır bana, hemen. Oturdu, kucağına aldığı yazı tahtasının üzerindeki bir küçük kağıda yazmaya başladı. Anne, ne yazıyorsun sen? Çabuk aşağı git, Hayriye'yi çağır demedim mi sana? Mutfağa gittim, ağabeyim gelmiş. Hayriye önüne misafirin pilavından bir sahan koymuş. Kalleş, dedi ağabeyim. Bırakıp ben ustayla gittin. Bütün kıvırmayı ben yaptım. Parmaklarım mosmor oldu. Hayriye, annem çağırıyor. Yemeğin bitince seni döveceğim, dedi ağabeyim. Tembelliğinin, kalleşliğinin cezasını çekeceksin. Hayriye çıkınca ağabeyim pilavını bile bitirmeden kalkıp üzerime geldi. Kaçamadım. Kolumu yakaladı bileğimden. Bükmeye başladı. Yapma Şevket, yapma, canım çok acıyor. Bir daha işi yapıp kaçacak mısın? Kaçmayacağım. Yemin et, yemin ederim. Kur'an üzerine et. Kur'an üzerine ederim. Ama bırakmadı. Beni sininin yanına çekti, çökertti. Bir yandan pilavını kaşıklıyor, bir yandan benden o kadar kuvvetli ki kolumu daha da büküyor. Yine kardeşine işkence etme, zalim, dedi Hayriye. Örtünmüş sokağa çıkıyordu. Bırak onu. Sen karışma, esir kızı, dedi ağabeyim. Kolumu hala büküyordu. Nereye gidiyorsun sen? Limon alacağım, dedi Hayriye. Yalancı, dedi ağabeyim. Dolap limon dolu. Kolumu gevşettiği için birden kendimi kurtardım, tekme attım. Şamdanı sapından tuttum ama üzerime atılıp beni altına aldı. Şamdana vurdu. Sini devrildi. Allah'ın belaları, dedi annem. Misafir duymasın diye bağırmıyordu. Karaya gözükmeden sofayı geçip merdivenden aşağı nasıl inmişti? Bizi ayırdı. Siz insanı rezil edersiniz, piç kuruları. Orhan yalan söyledi bugün, dedi Şevket. Beni ustamın yanında bütün işte bırakıp kaçtı. Sus, dedi annem. Ona bir tokat attı. Hafifçe vurmuştu. Ağabeyim de ağlamadı. Ben babamı istiyorum, dedi. Babam dönünce Hasan amcanın kırmızı kılıcını çekecek ve biz bu evden Hasan amcanın yanına döneceğiz. Sus, dedi annem. Birden öyle öfkelendi ki Şevket'i kolundan tuttuğu gibi çekti sürükleyerek. Taşların ucundaki karanlığa götürdü. Ben de peşlerinden gitmiştim. Annem kapıyı açtı. Beni de görünce, girin ikiniz de içeri, dedi. Ama anne, ben bir şey yapmadım, dedim. Ama girdim içeri. Annem kapıyı üzerimize kapadı. İçerisi kör karanlık değildi. Nar ağacına bakan kepenklerin aralığından içeriye hafif bir ışık vuruyordu ama korktum. Anne, kapıyı aç, dedim. Üşüyorum. Ağlama korkak, dedi Şevket. Açar şimdi. Annem kapıyı açtı. Misafir gidene kadar uslu duracak mısınız, dedi. Peki o zaman. Kara gidene kadar mutfakta ocağın başında oturursunuz. Yukarı çıkmayacaksınız.
Orada sıkılırız dedi Şevket.
Hayriye nereye gitti? Her şeye karışıyorsun. Çok oluyorsun sen dedi annem.
Ahırda bir atın hafifçe kişnediğini duyduk. Sonra bir daha duyduk. Dedenin atı değil, karının atıydı bu. Bir panayır günü ya da bir bayram sabahı başlıyormuş gibi bir neşe geçti aramızdan.
Annem gülümsedi. Sanki bizim de gülümsememizi isteyerek. İki adım atıp ahırın bu yana bakan kapısını açtı.
Dırs diye seslendi içeri doğru.
Döndü, bizi Hayriye'nin yağ kokan fareli mutfağına sokup oturttu.
Sakın misafir gidene kadar buradan çıkayım demeyin.
Kavga da etmeyin. Aranızdaki kimse sizin şımarık, huysuz çocuklar olduğunuzu düşünmesin.
Anne dedim kapıyı kapamadan önce. Anne bir şey söyleyeceğim. Dedemin zavallı müzehibini öldürmüşler.
7. Benim adım Kara.
Çocuğunu ilk gördüğümde yıllardır Şekire'nin yüzünün resmini yanlış hatırladığımı hemen anladım. Orhan'ın yüzü gibi Şekire'ninki de inceydi. Çenesi de hatırladığımdan daha uzundu. Bu yüzden sevgilimin ağzı tabii ki yıllar boyunca düşündüğümden daha küçük ve dar olmalıydı. 12 yıl boyunca o şehir senin, bu şehir benim gezerken hayalimde Şekire'nin ağzını istekle genişletmiş, dudaklarını daha derli toplu ama iri ve parlak bir vişne gibi daha etli ve dayanılmaz hayal etmiştim. Şekire'nin yüzünün İtalyan üstadlarının usulleriyle yapılmış bir resmi olsaydı yanımda, demek ki 12 yıl süren yolculuğumun ortalarında bir yerde geride bıraktığım sevgilimin yüzünü artık hiç mi hiç hatırlayamıyorum diye kendimi yersiz yurtsuz hissetmeyecektim hiç. Çünkü içinizde kalbinize nakşeylediğiniz bir sevgilinin yüzü yaşıyorsa eğer, dünya hala sizin evinizdir. Şekire'nin oğlunu görmek, onunla konuşmak ve yüzüne yakından bakıp öpmek için uğursuzlara, katillere, günahkarlara özgü bir huzursuzluk başlattı hemen. İçimden bir ses, haydi şimdi Şekire'yi git gör diyordu bana. Bir ara eniştemin yanından hiçbir şey demeden çıkayım, sofaya açılan kapıları göz ucuyla saymıştım. Bir merdivenlerin 5 karanlık kapı, hepsini Şekire'yi bulana kadar tek tek açayım diye düşündüm. Ama yüreğimden geçenleri zamansız ve hesapsızca açıverdiğim için sevgilimden 12 yıl uzak kalmıştım ben. Sessizce ve sinsizce bekledim ve Şekire'nin kim bilir ne kadar sık oturduğu minderlere, dokunduğu eşyalara bakıp eniştemi dinledim. Sultan'ın bu kitabı hicretin 1000. yıl dönümüne yetiştirmek istediğini anlattı bana. Cihan Penah Padişahımız takvimin 1000. yılında kendisinin ve devletin Franklerin usullerini de onlar kadar kullanabileceğini göstermek istiyordu.